İyi akşamlar. Bir Artı Eksi Dünya programında daha yeniden bir aradayız. Gündemin yoğunluğuyla birlikte tabii ki çok fazla konuya da şahit oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde de çok fazla konuya şahit olduk. Dünyanın asıl ilgilendiği şu anda biliyorsunuz IŞİD meselesi bütün dünyanın dikkatini çekmiş durumda. Fakat biz bugün programımızda alttan alta aslında bütün dünyanın ideolojisini gösteren Darwinist diktatörlükten bahsedeceğiz. Ve Darwinist diktatörlüğün Vatikan'ı nasıl etkisi altına aldığından bahsedeceğiz. Ve yine biliyorsunuz 91. yıl dönümünü kutladık Cumhuriyetimizin. İnşallah nice senelere daha ereceğiz. Ve bununla ilgili Ulu Önder Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne ne gibi katkıları oldu? Bugüne gelmemize nelere vesile oldu? Bu konulardan bahsedeceğiz. Şimdi başlıyoruz inşallah.
İnşallah. Şimdi biliyorsun bu hafta bu konulardan ayrı olarak bir maden kazası yaşadık. Tekrar bunu yaşadık Erminek'te. Ve biz normalde Soma'da yaşadığımız maden kazamızı unutmayalım diye, bu konuda tedbir alalım diye konuşurken tekrar başımıza bu geldi. Allah tabii ki böyle olaylarla çok fazla şey hatırlatıyor. Sadece tedbir almak değil, tedbirleri hayata geçirmenin önemini bizlere hatırlatıyor. Bu çok önemli gerçekten. İşçinin ne kadar değerli olduğunu ve değerinin bilinmesi gerektiğini hatırlatıyor. Fakat ben burada şunu söylemek istiyorum. Bu hafta boyunca hep konuşuldu tabii ki. Biz aslında bu yayınlarda hep konuşuruz enerji sektörünün ne kadar can yakıcı aslında bir sektör olduğunu. Aslında çok gerekli ama değişik bir lobi tarafından bütün dünyada tekeli altına alınmış olduğunu ve bundan dolayı da savaşlara kadar varan şeylere yol açtığını bu enerji sektörünün. Bunun benzerini yani insana değer vermemeye kadar gidecek bir aşamada ülkemizde de görmemiz gerçekten hoş olmaz. Genelde hep tartışılan konular şuydu. Kamuya ait yerlerde gerçekten bu denetimlerin çok fazla yapıldığı ama özel sektöre ait özellikle küçük işletmelerde çok fazla yapılmadığına dair bu hafta çok konuşuldu bunlar. Özel sektör olunca bir serbestlik söz konusu. Hiç kimse işçiler dışında hiç kimse bu konunun denetimini yapmıyor. Onların da gücü ne kadar yetiyor? Hiçbir şey olmuyor. Demek ki buradaki lobi, buradaki sektörün bu kadar can yakıcı bir hale gelmemesi gerekiyor. Önce insanın düşünülmesi gerekiyor. Allah bunu bizlere tekrar hatırlattı. Dolayısıyla o denetimin zaten Başbakanımız da bunu yakinen söyledi. Bu denetimin çok daha sıkı şekilde yapılacağına dair sadece kamu yerlerinde değil, özel sektörlerde yapılması gerektiğini. Fakat burada şunu hatırlatmak istiyorum. İngiltere'de bu tip madenlerin tamamı kapatıldı. Böyle bir işlem yapılmıyor. Birkaç makine ile yapılan, çıkarılan kömür dışında. Çin'de 3000 tane küçük maden kapatıldı. Bunlar insan hayatını gerçekten dikkate alan yerlerde ki Çin bunlardan biri değil ama çok fazla ölüm oluyordu. Bunun için yapılmış alınmış tedbirler ülkemizde de bu yönde çok fazla tedbir alınabilir. Makine sistemine geçilebilir, kamuya ait olabilir. Gerçekten denetimi çok sıkı yapılabilir. Bu konuda inşallah bir uyanış meydana gelir bundan sonra.
Bir de yeni bir gelişmeden bahsetmişti Başbakanım Sayın Davutoğlu. Bundan sonra işçilerin kendi bulundukları ortamlarda eğer zor şartları altındalarsa veya herhangi bir şikayetleri varsa direkt Başbakanlığa
Evet.
Bilgi verebilecekleri bir şikayet hattı olabileceğini söylediler. Fakat burada şunu tabii ki unutmamak gerekiyor. Bütün bu maden ocaklarında hep şahit olduğumuz gibi ve diğer işletmelerde de şahit olduğumuz bir şey var ki işçiler işlerini kaybetmek istemedikleri için zaten böyle bir şikayeti yapmıyorlar. Çünkü herhangi bir şikayette bulunduklarında kendi çalıştıkları ocağın kapatılacağından tedirgin oldukları için
Veya
bu
işten
sefer
çıkacaklarına.
veya işten çıkarılacakları için bu sefer hiç böyle bir konuyu dile getirmiyorlar. Tabii ki bunu dile getiren işçilerin herhangi bir zarar görmemesinin de garanti altına alınması çok önemli bu
Tabii,
konuda.
evet. İstersen konumuza geçelim.
Tamam, ben Papa'nın sözünü okuyayım. Şimdi geçtiğimiz hafta çok enteresan bir çıkışı oldu Papa'nın. Aslında bu bizim daha önceden şahit olmadığımız bir şey değildi. Çünkü biz Vatikan'ın nasıl bir baskı altında olduğunu zaten biliyoruz. Ama insanlar tabii ki din insanlarından bahsedince, din adamlarından bahsedince hep Allah'ın varlığını ön planda tutacaklarını düşünüyor. Ve biz de aslında böyle bir beklenti içine giriyoruz. Ama biz tabii ki buna daha önceden özellikle Oktar'ın Vatikan'da katıldığı bir toplantıda yaşadıklarına hep birlikte şahit olmuştuk ve kanalımızdan da sık sık bunu zaten gösterdik. Çok sayıda Darwinist'in katıldığı bir toplantıda konuşmasına dahi izin verilmemişti ama o da hocamızın temsilcisi olduğunu söyleyerek Harun Yahya temsilcisiyim diyerek gayet güzel cevaplar vermişti ve sorular sormuştu. O soruların cevaplarının verilmesi zaten gerekmiyordu. O sorular çünkü evrimcilerin cevabını veremeyeceği sorulardı. Ama bir kere bile olsun bütün evrimcilerin bir arada olduğu bir mekanda o sorunun sorulup o evrimcilerin aldığı yüz ifadesinin görülmesi tarihi bir olaydı tabii ki.
Orada şunu da hatırlatalım. Bu bir soru cevap kısmıydı konferansın.
Evet.
Soru cevap kısmında Oktar bu soruları sorduğunda, yani neden yarı canlıya hiç rastlamıyoruz yeryüzünde sorusunu sorduğumuzda bu soruyu soramazsınız diye bir karşılık alındı. Neden? Çünkü cevap yok.
Zaten soru sormaya devam ettiğinde önce mikrofon kapatıp sonra Oktar'ın ağzını kapatarak oradan çıkarmaya çalışan insanlar gibi birdenbire medeniyetin en üst sınırında olduğunu iddia eden insanlar tamamen
evet.
Medeniyetin dibine vurmuş tavırlar göstermeye başladılar. Ama tabii ki bu çok önemli gerçekleri ortaya çıkarmıştı. Şimdi Papa neden bahsetti? Papa tabii ki Allah'ın varlığından bahsetti konuşmasında ama bunları anlatırken evrimle birlikte yaratılışı birleştirmeye çalıştı. Bu konuda yanılgıya düşen inananların evrim teorisinin bilimsel bir delili olmadan insanlara sunulduğu yalanına adeta kanmış ve onu sanki bilimsel bir mucize zanneden insanların düştüğü yanılgıya aslında düştü Papa'da ve şöyle söyledi. BBC'nin haberine göre Vatikan'daki Papalık Bilim Akademisi'ne yaptığı konuşmada bugün dünyanın kökeninin dayandırıldığı büyük patlama yani Big Bang İlahi bir yaratıcının müdahalesi fikriyle çelişmiyor. Aksine bunu gerekli kılıyor dedi. Evet, Big Bang gerçekten Allah'ın varlığını ispat eden çok önemli bilimsel bir gerçek aslında. Bugün bütün bilim dünyası aslında bunu kabul etmiş durumda. Fakat ne oluyor? Big Bang'den sonra illaki evrim fikrini oraya aralara bir yerlere sokuşturmaya çalıştıkları için tabii ki çok orijinal izahlarda bulunuyorlar ki Papa da bu diktatörlüğe boyun eğmiş biri olarak mecburen tabii ki diyoruz biz bunu. Bazı izahlarda bulundu. Şöyle diyor. Doğanın evrimi yaratılış kavramına ters düşmüyor. Çünkü evrim teorisi de evrimleşen varlıkların yaratılmış olmaları ön koşulunu gerektiriyor demiş. Şimdi birincisi bizim buradan anladığımız Papa'nın gerçekten evrim teorisi ne demek olduğunu pek bilmediğini görüyoruz. Çünkü bilimsel bir teori olarak baktığı için muhtemelen bilimle ilgilenmiyor. Çünkü evrim teorisi demek bütün canlılığın tesadüfler sonucu herhangi bir yaratıcının varlığı olmadan ortaya çıktığını iddia etmek demektir. Yani evrim teorisi zaten bir yaratıcı fikrine karşı gelerek başlar. Şimdi bunu Papa iddia ettiğinde fikriyle çelişmiyor dediğinde kendisi burada bir çelişkiye düşmüş. Fakat asıl burada vahim olan Papa'nın şu ifadeleri. Diyor ki yaratılış hikayelerini okuduğumuzda bir kere burada yaratılışı tenzih ederim. Allah'ın yaratmasını, Allah'ın varlığını tenzih ederim. Hikaye denmez mi? Bu bir gerçektir. Yaratılış hikayelerini okuduğumuzda Tanrı'yı elinde, Allah'ı tenzih ederim bu ifadelerden, sihirli değneği olan ve her şeyi yapabilen bir büyücü gibi hayal etme yanılgısına düşebiliyoruz diyor. Ama öyle değil. Tanrı varlıkları yarattı ve onları kendisi tarafından her birine bahşedilen kurallar çerçevesinde gelişmeye açık halde bıraktı. Gelişmeleri ve kendi bütünlüklerine erişmeleri için. Yaratılış süreci bu şekilde yüzlerce, binlerce yıl içinde ilerledi ve sonunda bizim bugün bildiğimiz haline ulaştı diyor. Şimdi burada çok önemli bir şey var ve insanların çoğunun düştüğü bir yanılgı var burada. Bu da Allah'ı haşa insan gücüyle kıyaslamak, Allah'ı insanların aklıyla kıyaslamak. Allah zamandan ve mekandan tamamen münezzeh, hepsini yaratan, sonsuz güç ve kudret sahibi ve sonsuz akıl sahibi bir yaratıcıdır. Her şeyi yaratan Allah'tır. Big Bang'in o söylediğimiz sonsuz yoğunluk sıfır hacimdeki bir patlamanın sonucunda şu anda içinde bulunduğumuz evrenin meydana gelmesine vesile olan bütün olayları yaratan Allah'tır ve Allah yaratmaya devam edendir. Ve bunların hepsini biz bir zaman geçtiğini, milyarlarca yıl geçtiğini zannederken tek bir an içerisinde yaratmıştır. Yani burada insan aklıyla, insan gücüyle, insan zihniyle kıyaslanabilecek bir güç yoktur ortada. Bunun düşünülmesi gerekir. Ama burada Papa diyor ki haşa, eğer Allah'ın bütün canlıları yarattığını düşünürsek burada çok büyük bir güçten bahsetmek gerekir. O yüzden Allah'a biz güç atfetmeyelim. Buradaki gücü yaratılan canlılara verelim, onlar kendi kendilerini geliştirdiler diyelim. İşte burada çok önemli bir yanılgıya düşüyor ve bütün insanların, evrim teorisini savunanların düştüğü asıl yanılgı da budur. Allah bütün canlıları yaratandır. Her şeyle, bütün özellikleriyle sıfırdan tam ve mükemmel olarak yaratmıştır ve hiçbir evrime de ihtiyaç olmadan. Evrim olsaydı, Kur'an'da Allah evrimden bahsetseydi burada biz de şu anda onu anlatıyor olurduk. Ama böyle bir şey yok. Ne bilim bunu ispat etmiş durumda, ne herhangi bir delili var ve aksine bütün delillerde evrim teorisinin aksine olarak evet. Önümüze sunuluyor.
Şimdi dediğin gibi eğer evrim olsaydı bunu görürdük Kur'an'da. Bunu Allah bize belirtirdi ve Allah Aniden yaratmaya kadir olduğu gibi aşama aşama yaratmaya da kadir. Yani Allah dilerse o şekilde yaratır, dilerse bu şekilde yaratır. Fakat dediğin gibi Kur'an'da bunun izi olsaydı, yani bundan bahsedilmiş olsaydı, Yüce Rabbimiz bunu bize işaret etmiş olsaydı Kur'an'da, biz bunun delillerini de görürdük yeryüzünde. Şimdi delillerini görmek ne demek? Yarı canlıların olması gerekiyor. Madem evrim, hani evrim safsatası diyeyim, bir canlının diğerinden türemesini iddia ediyor. İşte onlara göre diyorum, hiçbir canlı basit değildir. Basitten gelişmişe bir gelişmeyi iddia ediyor. Madem öyle, bizim de bu ara canlıları yeryüzünün fosil katmanlarında görebilmemiz gerekiyor. Bak, yeryüzünden çıkarılmış 500 milyon fosil var. Bu çok fazla bir miktar ve daha da hala çıkarılıyor. Yani bitmiş değil bu yataklar. Ama çok büyük bir kısmı çıkarıldı. Şimdi çıkarılan bu fosillerin tamamının tam teşekküllü canlılara ait olması Darwinistleri bir kere şoka etti. Şimdi hocamız hep bunu anlatır. Yaratılış Atlası'nın böyle bir gülle etkisi olmuştu bütün Avrupa'da ve Amerika'da. Bunun sebebi şudur. İnsanlar ilk defa aslında çok iyi bilinen bir konuyu, yani bütün evrimcilerin çok iyi bildiği bir konuyu bir kitapta gördüler. Hiç değişmeden kalmış olan canlıların varlığını gördüler orada. Kimisi hala yaşayan canlılar, kimisi soyu tükenmiş fakat tam teşekküllü bir balıktan bahsediyoruz veya tam teşekküllü bir kara canlısından bahsediyoruz. Şimdi bu durumda şu ortaya çıkıyor. Yarı canlılar denen şey, yani evrimi kanıtlaması gereken şeyin tek bir örneği bile yer altından çıkmamış. Dolayısıyla evrimin en önemli delil getirmesi gereken yer jeoloji, bir delil sunmamış. Şimdi mikrobiyoloji hayatın başlangıcına dair hiçbir delil sunmuyor. Biz bir proteinin şu an bu günümüzdeki bilimle tesadüfen kendi başına ulaşamayacağını çok iyi biliyoruz. Bir protein oluşması için 100 ayrı proteinin varlığına ihtiyaç var. DNA'nın varlığına ihtiyaç var. Tam teşekküllü hücrenin varlığına ihtiyaç var. Bunlar bile yetmiyor. Birçok hücrenin oluşması için bunlar bile yetmiyor. Fakat daha proteini, yani hücrenin yapı taşı olan bir maddeyi bile oluşturamayan evrim teorisi, ki laboratuvarda bile oluşturamadılar. Yani bilinçli şartlarda bile oluşturamadılar. Şu durumda nasıl bir canlılığın başlangıcından söz edilebilir? Tabii burada Papa'nın söylediği canlılığın başlangıcı Allah tarafından yapıldı, sonra aşama aşama evrimle bir gelişme oldu diye.
Burada Papa'ya bir evrimciyle ben cevap vermek istiyorum aslında. Çünkü canlılık bir yaratıcı tarafından başlatıldı ve evrim teorisi de bunu açıklar diyor Papa. Halbuki evrim teorisi bunun tamamen tersini söyler. Tabii. Bir yaratıcı yoktur der. Kendiliğinden oluştu canlılık der. Bunu da Sydney Üniversitesi'nden evrimci antropolog Dr. Michael Walker şöyle açıklıyor. Birçok bilim adamı ve teknoloji uzmanının Darwin'in teorisine dilleriyle hizmet ediyor olmalarının tek nedeninin bu teorinin bir yaratıcı olduğunu reddetmesi olduğunu kabul etmek zorundayız diyor. Bunu Papa'ya bilim adına işte ortaya çıkan insanlardan bir cevap olarak söyleyelim.
Aslında buna Richard Dawkins de önemli bir cevap vermişti vaktinde. Ben onun sözünü de söylemek istiyorum. Diyor ki Richard Dawkins, beni bunun şahidi, bu konunun avukatı gibi görseler ve bana şunu sorsalar. Doktor Dawkins, evrime olan inancınız, evrim üzerinde çalışmalarınız sizi ateizme mi yöneltti? Buna evet demek zorunda kalırım diyor. Benim gibi insanlar evrim lobisi için, bak burada evrim lobisi diye bir şeyden bahsediliyor, çok önemli. Benim gibi insanlar evrim lobisi için kötü haber gibidirler. Oysa ben bu konuda, bu alanda konuşan kişilerin hepsinden çok daha açık sözlüyüm. Tamam, ateisttir Richard Dawkins fakat burada gerçekten dürüstçe evrimin kendisini ateizme yönelttiğini anlatıyor. Ama kimileri ikiyüzlülük yapıyor diyor, evrim lobisi var diyor ve onu da şu şekilde açıklıyor. Özellikle oluşturulmuş bir çeşit evrimi koruma lobisi var. Bunların büyük bir çoğunluğunu ateistler oluşturuyor. Ama bu kişiler gözü dönmüş şekilde dindar insanlarla dost olmak istiyorlar. Ve bunu yapabilmenin tek yolu evrim ile din arasında hiçbir uyuşmazlık olmadığını söylemektir. Demek ki burada evrimciler tarafından başlatılmış bir ikiyüzlü politika var. Bunun da sebebi evrimin çökmesiyle, bilim adamlarının artık evrimi reddetmesiyle, dünya evrim diktatörlüğünün çökmeye başlamasıyla kendilerini hedef olarak seçtikleri ve gitgide güçlenen dindarlığı bir şekilde kendi taraflarına çekmek, kendi himayelerini almak ve onları da bir evrimci olarak gösterebilmek. Şimdi Katolik Kilisesi aslında çok uzun zamandır evrimin etkisi altında. Aslında bu bütün konseylerden, geçmişte yapılmış bütün konseylerden biri gelen bir şey. Üçleme inancıyla birlikte gelinen putperest, yani müşrik inancının da içine girmesi çok ciddi şekilde etkiledi Katolik Kilisesi'ni, olumsuz şekilde etkiledi. Putperest diyorum çünkü putperestlikten gelmiş bir inançtır, üç tanrı inancı. Bu sonradan Hristiyanlığa dahil edilmiştir. Bunu da bir gün bir programımızda konuşuruz. O zamandan beri gelen bir inanç. Dolayısıyla evrim de çok uzun yıllardır Katolik Kilisesi'nin tekelinde kullanılıyor bu şekilde. Hatta bütün Katolik okullarında evrim teorisinin okutulması mecburidir şu an yurt dışında.
Tabii bir tek Katolik Kilisesi'nde değil, Hristiyanlığın içerisinde tam neredeyse hakim olmuş durumda. Fakat bunun neye sebebiyet verdiğini o kadar belki hesaplamıyorlar ama yapılan yeni bir araştırmada Anglikan Kilisesi'ndeki İngiltere'deki Hristiyanlık mezhebi bilindiği gibi papazların %2'sinin Allah'a inanmadığı ortaya çıkmış. Yani bir papazın
çok
zaten
acayip, evet.
Vasfı budur. Yani Allah'a inanan ve insanları Allah'a yönlendiren bir din adamıdır, din görevlisidir. Ve Allah'ın varlığını anlatır insanlara. İnsanları Allah'a yaklaştırmak ister fakat kendisi Allah'a inanmıyor. Ki burada %2'si diye söyleniyor. Bunlar söyleyebilenler oluyor. Şu anda özellikle kiliselerdeki durumları çok iyi biliyoruz. Adını karıştığı skandalları da çok iyi biliyoruz. Bunu zaten Allah'ın varlığını bilerek yapabilmeleri bazı insanların mümkün değil.
Aslında
veya inanarak
doğrudan
yapabilmeleri.
Da söyleyelim,
tabii ki.
Küçük çocuklara yönelik cinsel
tacize, evet.
istismarlara kadar giden olaylar, hatta bir önceki papanın da istifasının temelindeki sebeplerden bir tanesi buydu. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Aslında bu geçmişten beri geliyor demiştim. Bunun öncesi de var. Yani çok belki Origin of Species kitabından, Türlerin Kökeni kitabından önce bu o kadar fazla rahatça konuşulamıyordu. Ama o kitabın baskısından sonra 1959 tarihinin daha sonrasından sonra daha fazla konuşulur hale geldi. 1950'lerde Papa 12. Pius ilk olarak evrimin de yaratılışla birlikte konuşulabileceğini ilk olarak söyleyen kişidir. Arkasından Papa 2. Jean Paul şunu söylüyor. Evrim bugün geldiğimiz aşamada diyor bir hipotezden çok daha ötedir diyor, bir gerçektir. Bunu şu yüzden anlatıyorum. Papalık üzerinde çok ciddi bir baskı var Vatikan üzerinde. Zaten Papa 16. Benedikt'in yaptığını biliyoruz. Şimdi Oktar'dan bahsettik. Papa ilk olarak 5 gün süren bir konferans düzenledi. Bu Roma'da Pontifical Üniversitesi'nde gerçekleşti ve biyolojik evrim gerçekler ve teoriler başlığı altında gerçekleşti. Oradaki bütün katılımcıların tamamı evrimdi, evrimciydi ve sadece evrim konuşuldu. Orada sadece, şimdi de sen anlattın, Oktar gidip büyük bir cüretkar şekilde eline mikrofonu aldı ve o zaman bana yarı gelişmiş bir canlı gösterin, onun fosilini gösterin dedi. İşte orada olay karıştı. Onlar odadan çıkmaya çalıştılar. Soru soramazsınız diyenler, mikrofonunu kapatanlar Oktar'ın falan.
Rengi benzi gidenler.
Rengi benzi gidenler. İşte o gerçekleşti biliyorsun. En son olarak da Papa Francis'in şu anki açıklamasını görüyoruz. Bu şu demektir. Bir evrim diktatörlüğü var, Darwinist diktatörlük var. Hocamız yıllar önce buna dikkat çekmişti. Bütün medyayı, bütün okulları, bütün yönetimleri, idareleri tek eline almış olan bir diktatörlük bu diktatörlük. Ve burada da Vatikan'ın da etki altında kaldığı ve dolayısıyla dindar insanlara çok rahat ulaşabildiği, dejenere bir sisteme yol açan bir şeydir Darwinizm. Dünyadaki bütün korkunç akımların da kaynağıdır. Burada da bunlara yol açmış, yol vermiş oluyor Hristiyanlara
tabii,
yönelik yapılan.
Papa'nın şunu iyi bilmesi gerekiyor. Bir kere eğer yaratılış masalı dersen sen, bunu hocamız çok güzel anlattı aslında kanalımızda. Sen Hristiyanları tamamen yanlış yönlendirmişsin ve İncil'de sana anlatılan Allah inancını reddetmişsin demektir. Yani çünkü yaratılış bütün dinlerin, semavi dinlerin temelidir zaten. Sen yaratılışı reddedersen, ona bir masal dersen, hikaye diye anlatırsan o zaman zaten Allah'ın yaratmasını başta reddetmiş olursun. Bunu reddedersen de dinsiz bir papa konumuna gelmiş olursun. Dinsiz bir papa olarak da insanları dine yönlendirmen zaten mümkün
olmaz. Çok önemli,
olmaz.
Evet.
Halbuki burada açıkça söylemesi gerekir. Ya evrime inanıyorum demesi gerekir ya da Allah'ın varlığına inanmıyorum demesi gerekir. Ya da açık açık evrim diye bir şeyin söz konusu olmadığını, bütün canlılığı yaratan Allah olduğunu söylemesi gerekir. Böyle insanlardan gelecek baskılardan çekinerek, evrim teorisinin modern bilimin son uç noktası olduğunu düşünerek ve buna karşı bir eziklik hissederek bu şekilde bir yaklaşım hem insanları aldatmak anlamına gelir hem de kendi inancına çelişmiş konuma geldiğini gösterir Papa'nın da. O yüzden bir kere bazı Müslümanlarda, yayının başında da söylediğim gibi, özellikle Müslümanlarda da bu çok var. Görüyoruz biz zaten, televizyonlarda da şahit oluyoruz. Ve bu tabii ki Hristiyanların içerisinde de var. Evrimcilere karşı baştan yenilgiyi kabul eden...
Evet.
Ve evrim teorisi şu anda dünya üzerindeki bilimsel olan tek teoridir inancıyla birlikte. Yenilgiyi kabul edip bir şekilde onu dinin içinde almaya çalışan bir üsluba biz şahit oluyoruz. Halbuki böyle bir şey yok. Bu neden kaynaklanıyor? Bu Darwinistlerin yöntemlerinden kaynaklanıyor. Şimdi Darwinistler ne yapıyorlar? Demin sen burada söyledin. Eğer bir evrimci evrim teorisinin bilimsel bir delili olduğunu söylüyorsa, iddia ediyorsa, bir kere bize tam ve mükemmel canlıların birbirine geçişini gösteren ara canlılara ait fosil örnekleri göstermesi.
Tek bir aşamasını göstersin. Yani o arada milyonlarca aşama var. Hiçbir tek bir tanesini
tek bir aşama
göstersin.
Dediğin gibi ki biz bunu yıllardır talep ediyoruz. Hocamız kanaldan çağrıda bulunuyor. Böyle bir şey şimdiye kadar rastlamadık. Ama evrimciler ne yapıyorlar, evrimi savunan bilim adamlarını? Çok önemli bilgilere sahip ve sözde hatta insanüstü varlıklar gibi lanse ediyorlar. Şimdi bir evrimci bilim adamı bir ortama çıkıp da sahneye çıktığında, daha doğrusu, öyle bir geliyor ki oraya artık ondan daha bilgili bir insan yokmuş gibi bir izlenim veriyor. Baştan zaten oraya izlemeye gelen insanlar ona teslim olarak gelmiş oluyor. Artık ne söylerse kabul, ön kabulleri var. İkinci yöntemleri, evrime inananları sözde saygın bilim adamı, dine inananları, yaratılışı savunanları da haşa hurafe sahibi insanlar, hurafelere inanan bağnaz insanlar gibi gösteriyorlar. Bununla ilgili de aslında evrimcilerin haberlerinden resimlerimize burada bakabiliriz. Verdikleri başlıklardan da şahit olabiliyoruz. Üçüncü yöntemleri böyle çok ağır bilimsel tabirler kullanarak evrim teorisini, işte bilimin olabilecek en önemli keşiflerine şahit olmuş bir teori olarak gösteriyorlar. Halbuki bu bilimsel dilleri kullanmalarının insanlara hiçbir faydası yok. Ne kullandıkları Latince kelimelerin bir faydası oluyor, ne de anlaşılmaz kavramların insanların üzerinde bir etkisi yok. Ama var. Darwinist diktatörlük bu etkiyi yapıyor ve insanlar sanki öyle terimlerle karşılaştıklarında bunu bilimsel bir gerçek zannediyorlar. Ta ki tabii ki hocamızın kitaplarına kadar. Ve yine büyüyü bozmamak için kendilerini eleştiren hiçbir şey okumamak ve tabirlerine de bunları okutmamaya çalışmak. Bunu da basılan fosil sergilerinden görüyoruz. İşte fosilleri kırarak, fosillerin yiyerek, gerçek olmadığını iddia ederek bu tip izahlarda bulunuyorlar. Halbuki bıraksınlar, madem öyle bir çekinceleri yok, insanlar gelip kendileri incelesinler. Bu fosiller zaten internet ortamında diledikleri gibi ulaşabilecekleri gibi insanlara satılıyor. Bıraksınlar, madem böyle bir şey yok, 500 milyon fosilden bahsediyoruz. İnsanlar kendileri görüp kendileri kararlarını versinler. Ama biliyorlar ki bu kendileri için bir hezimet olacak.
Bu konuda hocamız aslında çok açık bir davet yaptı. Fosil sergilerinde orada açıkta bir kumbarada bir para olsun dedi. Sahte olduğunu iddia edenler yanlarına bir bilim adamıyla gelsinler. O bilim adamının parasını da biz ödeyeceğiz dedi.
Evet.
Bir baksınlar dedi. Eğer sahte çıkarsa o kumbarayı alıp gitsinler dedi. Yani para veriyoruz üstüne yani iddialarını. Fakat nedense bunun yerine kırarak veya yemeye çalışarak taşlaşmış fosilleri.
Hatta getirsinler dedi hocamız. Aynı sergilerde onların fosillerini de sergileyeceğiz dedi. Kanalımızda göstereceğiz dedi.
Evet.
Gelsinler kanalımıza, getirsinler delillerini. Ama biz biliyoruz ki bugüne kadar ara geçiş formu diye gösterilen sadece bir beyaz A4 kağıdındaki çizimden başka, onu da tabii ki çok hızlı görebilme yeteneğine sahip insanların dışında kimse göremedi. Çünkü biliyoruz ki yaklaşık saniyenin birkaç binde biri gibi bir sürede gösterildi ekranlarda. Yani bir aldatmacaydı sadece aslında.
Yine hocamızın söylediği ve çok önemli bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Asıl sahte fosil yapmak zordur dedi hocamız. Bu çok önemli bir şey. Sahte fosili üretmek, yapmak, gerçeğine benzetmek çok zordur ve bu anında ortaya çıkar. Biz Darwinistlerin bütün fosillerinin böyle ortaya çıktığını gördük dedi. Pyötdan adamı, Tiktaalik, hepsinde bu karşımıza çıktı dedi. Biliyorsun iki ayrı fosili birleştirmişlerdi Tiktaalik'te de. Dolayısıyla böyle bir bakış açısıyla onların yaptıkları, yani biz sahte yapmış olsak ortaya çıkarırlar ama o kadar gerçek olduğundan eminler ki zaten bu fosilden korkmaları, bilim alanlarını basmaları, bilim adına ortaya çıkıp bilim alanlarını basmalarını her şeyi açıklıyor.
Şimdi tabii ki burada öncelikli olarak demin sen yayının başında biraz kısaca değindin. Evrim teorisinin neden geçersiz olduğunu biz anlatırken canlılığın oluşumuna herhangi bir bilimsel delil getirememelerini söylüyoruz. Fakat evrim teorisine baktığında canlılığın oluşumuna hiç bahsetmezken oldu işte bir şekilde diye böyle geçiştiren cevaplar verirken, ki evrimcilerin yine kullandığı yöntemlerden bir tanesi kendilerine sorulan sorulara direkt cevap vermeyip son derece dolaylı alakasız cevaplar vermeleridir. Veya hiç cevap vermeyip o kişiyi ağzını kapatarak, bantlayarak ortamdan uzaklaştırmalarıdır. Evrimciler canlılığın nasıl başladığına dair hiçbir açıklamada bulunmazlar. Bulundukları açıklamaların bir bilimsel delili yoktur. Bunu hocamızın kitapları zaten tam anlamıyla çürütmüştür. Canlılığın yapı taşı olan amino asitlerin oluşturduğu proteinlerin tek bir tanesinin tesadüfen oluşabildiğini gösterebilecek hiçbir bilimsel kaynak yoktur evrimcilerin elinde. Şimdi tek bir proteinin oluşması için gerekli olan, istersen şartları açıklayalım biz. Buradan yani bilimsel delilimizi de bir yandan söylemiş olalım. Çünkü evrimciler sadece Latince kelime kullanırlar ama bilimsel delil kullanmaz, anlatmaz. Bilimsel delil noktasında hep demagoji yaparlar. Halbuki bizim bilimsel delilimiz çok açıktır. Tek bir protein tesadüfen oluşamaz. Bir proteinin oluşması için gereken şartlardan ilki doğanın üzerindeki 200 amino asitten sadece 20 amino asitin seçilmesi gerekir. Bunu biliyoruz. Mesela insan bedenini oluşturan hücrelerin içerisindeki proteinlerin oluşabilmesi için mevcut bulunan 200 amino asitten 20 tanesinin seçilmesi gerekir. Bu 20 taneden farklı herhangi bir amino asit olduğunda o protein oluşmaz. Bu 20 amino asitin belli bir dizilimle, düz olarak belli bir dizilimle yana gelmesi gerekiyor. Bunu bir cümleden düşünebilirler izleyicilerimiz. Mesela ben bu akşam yemek yaptım dediğinde sen, bu bir cümledir. Ama ben bu akşam yekem yaptım dersen bu cümlenin bütün anlamı kaybolur. Yani oradaki tek bir harfin değişmesi bile, sıralamasının değişmesi bile cümlenin mantığını tamamen çökertecektir. Bunun gibi en basitinden düşünebilirler. Yine bu proteinler dizildikten sonra amino asitler, 20 amino asit belli bir dizilimle mutlaka sol elli olması gerekir amino asitlerin, proteini oluşturacak olan amino asitlerin. Yani 20 türün, 20 türünün de sol elli olması gerekir. Sağ elli olursa hiçbir şekilde protein oluşmasına izin vermezler. Tek bir tane bile olursa o protein oluşmaz. Ha,
doğada sağ elli olmaz mı? Olur. Olur. Her ikisi de aynı, evet. Eşit derecede oluşur. Fakat hücrenin içindekilerin sol elli olması gerekir.
Olması gerekir. Yine dördüncü şartımız peptit bağ ile bağlanmış olması gerekir. İstersen peptit bağ ile ilgili sen kısaca bilgi
peptit
ver.
Peptit bağ sadece hücre içinde oluşan bir bağ çeşididir. Hiçbir şekilde başka bir yerde oluşmaz. Allah'ın özel yarattığı bir sistemdir. Dışarıda herhangi bir amino asiti herhangi bir şartta bir araya getirdiğinizde çok sert kimyasal bağlarla birbirine bağlanmaya başlar. Moleküler bağlarla birbirlerine bağlanırlar. Hiçbir şekilde peptit bağ ile bağlanmazlar. Bu çok hassas bir bağdır. Hücre içinde bu sadece ribozomda amino asitler birleşirken meydana gelir. Ve hiçbir şekilde de dışarıdan bir etkiyle bunu meydana getirebilecek bir güç yok.
Tabii şimdi bütün bu şartlar bir araya geldiğinde o protein zinciri oluştuğunda o proteinin doğru şekilde katlanması gerekir. Ve o üç boyutlu katlanma meydana gelmeden yine bu protein işlevini yerine getiremez. Yani hücrenin içerisinde üretilmesi gerekir bu proteinin. Hücrenin içerisinde ribozomda üretilir ki ribozom da proteinlerden meydana gelen bir organeldir. Hepsi birbiriyle bağlantılı olan ve bütün işlem birbirinden herhangi bir şekilde kopma meydana geldiğinde işlevini kaybedecek sistemlerden meydana gelir. İşte buna baktığımızda biz Allah'ın bir canlı içerisindeki, canlı hücrenin içerisinde oluşturduğu bu sistemde herhangi bir parçası eksik olduğunda eğer bu işlem meydana gelemiyorsa, yani tek bir protein tam hücre, bütün organelleriyle, ribozoma, mitokondrisi, hücre zarı, hücre zarının içerisindeki kromozomları yani DNA'sı onun içerisinde, bunların hepsi bir arada olmadığı sürece bir protein meydana gelemez. Senin de söylediğin gibi yüzden fazla da protein gerekir bunun için. Çünkü bütün protein üretimi süresince işlemi yapanlar yine proteinlerdir. Çeşitli enzimler görev alırlar. Bunlar da proteinlerdir. Yani burada evrim teorisinin tam olarak açmazlı olduğunu biz görüyoruz. Bunlar aslında teknik anlatımlar gibi insanlara geliyor olabilir. Burada bilmeleri gereken bir şey var. Canlılığı meydana getiren hücrenin, canlı hücrenin oluşmasına vesile olan tek bir protein bile tesadüfler sonucu meydana gelemez. O proteinin işlemi nasıl meydana geldiğini siz belki anlamayabilirsiniz. Ama o proteinin meydana gelmesi için, yani tesadüfen meydana geleceğini söylediğiniz tek bir protein için zaten 100 tane proteinin halihazırda var olması gerekir. DNA'nın var olması gerekir. Hücrenin zaten bütün sistemlere var olması gerekir ki bu da tesadüfen meydana gelme olayını tamamen köklü olarak bilim tarihinden kaldıran bir gerçektir.
Şimdi bu konuda bir evrimcinin sözü var. Ben aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeceğim. Eğer bir protein veya proteini oluşturan amino asitler hep birlikte laboratuvar ortamında oluşturulmuş olsaydı bu dünya tarihinin en büyük keşiflerinden bir tanesi olurdu ve evrimciler hiç durmadan bunu konuşurlardı demişti. Gerçekten öyle, laboratuvarda bile bu kadar para ayrılmasına, şu anda dünyada bilim anlamında 21. yüzyılın teknolojisi, dünyada şu anda en fazla para ayrılan sektördür bu, savaş sektöründen sonra. En fazla bilimsel çalışma denir ama aslında sadece evrim çalışmasına ayrılmıştır. Bu tabii her halükarda bizim işimize yarar. Tabii. Bütün bilgileri öğrenmemize vesile olur. Bütün projeler bunun üzerine kurulmuştur. Genom projesi dahil olmak üzere. Tabii ki insan genomunun ortaya çıkması çok iyi bir şey. Fakat orada amaç zaten bir şempanze ile uyum bulabilmekti. O konuda da son derece başarısız oldular. Ben burada Papa'ya hatırlatma olarak İncil'den birkaç söz okumak istiyorum. Elçilerin İşleri 14'e 15'te şöyle diyor Rabbimiz. Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan, diri olan Allah'a dönmeye çağırıyoruz. yeri, göğü, denizi ve bunların içindeki her şeyi yaratan diye belirtiyor. Yine Paulus'tan Korintililere 1. mektup 15'e 45'te şu şekilde belirtiyor. Nitekim şöyle yazılmıştır. İlk insan Adem, yaşayan can oldu. İlk insan yerden, yani topraktandır. Yine Paulus'tan Kolosililere 1. mektupta 1'e 16'da nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey onun emriyle onun için yaratıldı diye belirtiyor. Yani onun emriyle ve ilk insan Adem, bunlar çok önemli. Çünkü eğer Papa bunu iddia ettiği zaman tek bir mikroptan, tek bir hücreden oluşmuş canlıların gelişmesinden ve dolayısıyla haşa Hazreti Adem'in de bu şekilde meydana geldiğini iddia etmiş ve kabul etmiş oluyor. Öyle değil. Tüm canlıları Allah yarattı diyor Rabbimiz ve Hazreti Adem de ilk insandı ve topraktan yaratıldı. Rabbimizin emriyle, ol emriyle yaratıldı. Bunu İncil'de de belirtiyor. Bütün semavi dinler bunu anlatır. Kur'an da bunu anlatır. Ve hocamız her zaman şunu söyler. Aslında bu evrim savunan Müslümanlara da, bazı ilahiyatçılara yönelik de söylenen bir şey, yani dinlemeleri gereken bir şey. Son derece pasif, aciz ve teslimiyetçi bir ruh olduğu için Darwinistlerin bu iddialarına teslim oluyorlar. Çıkar orada devreye giriyor. Halbuki böyle bir şeyin olmaması doğrudan Allah inancını bütün güçleriyle, her ne pahasına olursa olsun, diktatörlüğe rağmen savunmaları gerekiyor.
Tabii burada da bütün inananların da çok iyi bildiği bir gerçeği hatırlatalım. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri yaratan Allah'tır dediğimizde Allah'ın yarattığı diğer alemleri de biz biliyoruz ve kabul ediyoruz. Ve buna inananlar da biliyorlar. Nasıl Allah'ın bunları yaratmak için, yani cinler alemi, melekler alemi ve cennetteki, yani ahiretteki bütün o yaratılmış olan her türlü canlılığı Allah nasıl evrime ihtiyacı yoksa yaratırken, insanlığı da yaratmak için herhangi bir evrime ihtiyacı yoktur Allah'ın. Allah sonsuz güç ve kudret sahibidir diyelim. Şimdi diğer konumuza geçelim. 91. yıl dönümünü kutladık Cumhuriyetimizin. Allah'a şükürler olsun. Gerçekten çok zor şartlar altında, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortamda oluşan bütün o zorluklara rağmen Atatürk'ün vesilesiyle bizim ülkemiz korunmuş ve muhafaza edilmiş olarak Türk halkının gayretiyle, bütün daha doğrusu Türkiye toprakları içerisinde yaşayan herkesin gayretiyle bir vatan toprağımız oldu. Şu anda sahip çıktığımız ve bölünmesine asla izin vermeyeceğimiz ve bu vatan toprağımıza da dört elle sarıldık ve 91 yıldır da Cumhuriyetimizi bu şekilde huzur ve mutluluk içerisinde her sene yeniden kutlayarak bu güzelliği yaşıyoruz. Şimdi Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk çok yönlü ve kişiliği üstün olan bir insandı. Yani şimdi biz tabii ki Atatürk'ün kişiliğinden bahsederken özellikle dindar olduğu yönüne vurgu yapıyoruz. Ama Atatürk ayrıca Mondros Ateşkes Anlaşması ile oluşan o tehlikeyi ilk fark eden kişi oldu. Ve bunu açıkça dile getirdi. O tehlikeli durumu görüp milletin dikkatini çekti. Ve bir seferberlik meydana getirdi. Bu seferberliğin meydana getirilebilmesini ancak o kadar güçlü kişiliğe sahip olan bir insan yapabilirdi. Çünkü herkes canını, malını, her şeyini ortaya koydu.
Bu arada hatırlatalım, bu Birinci Dünya Savaşı'nın hemen arkasından bitiş dönemine rast gelen bir dönem ve müthiş bir yoksulluk, müthiş bir haraplık var Türkiye üzerinde. Askerlerimiz üzerinde, herkesin ellerinde yiyecek, yemekleri yok, hiçbir yerden gelir yok. O şartlar altındaki bir imparatorluk o dönemde.
Tabii ki bir de Erzurum Kongresi'nden sonra da milli sınırlar içinde vatanın bölünmez olduğunu bütün dünyaya ilan etti Atatürk. Yani bu çok önemlidir çünkü bu bütün insanlarımıza gerçekten bir umut oldu ve o gayretle, senin de burada söylediğin gibi o zor şartlar altında olmalarına rağmen bütün analarımız, bütün babalarımız o dönemde ne varsa ellerinde, imkanları, akılları, elleri, güçleri, neleri varsa, imkanları, paraları, her şeyle vatanı kurtarmaya gayret gösterdiler ve gerçekten şu anda bize adeta hediye edilmiş olan bu vatana sahip olmuş olduk. Tabii ki burada hemen bir parantezle açarak şu anda vatanın üzerinde yapılmış olan oyunlara da hiçbir şekilde izin vermeyeceğimizi, işte bu köklü geleneğimizi sürdüreceğimizi de buradan ilan etmiş olalım bir kere daha. Tek bir karış toprağını bile hiçbir şekilde kimseye böldürmeyiz Allah'ın izniyle. Evet. Tam olarak bu vatan bu şekliyle bize bir armağandır ve bu da Allah'ın dilemesiyle inşallah kıyamete kadar da böyle devam edecek. Şimdi Atatürk'ün güzel bir sözünü ben önce burada söylemek istiyorum. Diyor ki, milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir diyor. Bu faziletleri hiçbir kuvvet milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz. Şimdi Atatürk'le ilgili biliyorsun çok önemli algı operasyonları yapılıyor. Herkes kendine göre bir Atatürk imajı çiziyor. Ve bu Türkiye'de özellikle bazı insanların, mesela bizim ulusalcı kesim dediğimiz insanların Atatürk'ün dinle bağlantısı olmadığı imajını vermeye çalıştıklarını görüyoruz. Veya Ortodoks dindar kesimin de yine Atatürk'ün dinle bir bağlantısı olmadığını iddia edip bu sefer Atatürk'e yönelmeye çalıştıklarını görüyoruz. Halbuki bunların hiçbiri geçerli değil. Yani Atatürk kendi kişiliğiyle, yaşadığı hayatla, sözleriyle ve gösterdiği örnek olduğu tavırlarla zaten kendisinin dindar olduğunu çok defa ispat etmiş olan bir insandır. Ve biz Atatürk'ün son konuşmasından nasıl dindar bir insan olduğunu, zaten ki son konuşması geçerlidir, çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ben bunu okumak istiyorum, sen de uygun görürsem. Atatürk son konuşmasında şöyle söylüyor: "Bütün dünyanın Müslümanları Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed'in gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli." Şimdi burada çok önemli bir izah var. Diyor ki bütün dünyanın Müslümanları diyor. Sadece kendi ülkesi içinde değil, yani geçerli olanın ne olduğunu anlatıyor. Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed'in gösterdiği yolu takip etmeli. Gerçek ve doğru yol budur diyor. Ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli. Tüm Müslümanlar Hazreti Muhammed'i örnek almalı, onun gibi yaşamalı ve kendisi gibi hareket etmeli. İslamiyet'in hükümleri olduğu gibi yerine getirilmeli. Zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler diyor. İşte bu önemli mirası aslında Atatürk'ün. Şu anda Türk gençliğinin üzerine gelen bir mirastır. Burada karıştırılan şey Atatürk'ün bağnazlığa karşı olmasıdır. Atatürk bağnazlığa neden karşıydı? Çünkü İslam dinini kendi içinden bozmaya çalışan bir inanç olduğunu gördü Atatürk. İslam dininin saf halini, yani burada sözünde de söylediği gibi Peygamber Efendimiz'in yaşadığı, tatbik ettiği halin tüm Müslümanlara örnek olması gerektiğini söyledi. Kendi de bunu yaşadı. Tabii ki insanların hataları olabilir. Tabii ki insanlar bazı yanlışlar yapabilirler. Ama bu insanın bütününü yok etmeyi, görmezden gelmeyi veya onun dindar olmadığını iddia etmeyi gerektirmez. Son derece medeni, tam bir İstanbul beyefendisi olarak, gerçek dindar olarak hem söylemleriyle hem tavırlarıyla bütün herkese örnek olmuştur. Bu anlamda da Atatürk'ün dindar olduğunu biz her zaman söyleyip savunuyoruz tabii ki.
Şimdi tabii bir o döneme şöyle bir bakmak lazım. Osmanlı'nın çöküş dönemi, Birinci Dünya Savaşı dönemi. Fakat Osmanlı bazı konulardan dolayı çok ciddi şekilde sarsılmış durumda. Bunlardan bir tanesi Darwinizm. İkincisi de bağnazlık. Aslında bağnazlık gerçekten o dönemlerde, özellikle son dönemlerde Osmanlı'ya çok ciddi şekilde musallat olmuş bir durum. Biliyorsun çeşitli ayaklanmalar başlıyor. Zaten dıştan baskı altında olan imparatorluk içten de böyle çökertilmeye çalışılıyor. Şimdi Atatürk'ün orada aldığı bir karar var. Şöyle bir karar var. Osmanlı'daki bağnazlığı gösteren her türlü şeyi ortadan kaldırıyor. Ve bunu gerçekten çok çeşitli şeylerde görebiliyoruz aslında. Kıyafet devriminden, şapka devriminden, yani daha sonra yapılan pek çok devrimden.
Ve
Çünkü
kadınlara yönelik
kadınlara
olanlardan, onları
yönelik.
da kısaca
Evet, kadınlarla ilgili çok fazla sözü vardır ve genelde kadınların çok eğitimli ve ileriye dönük insanlar olması için çok çaba göstermiştir Mustafa Kemal. Şimdi o döneme baktığımızda, şimdi dışarıdan bakan bir insan bağnazlığa karşı tavır almış bir kişiyi öyle algılayabilir, eğer kendisi de o görüşteyse. Halbuki Kur'an Müslümanı olmak farklı bir şeydir. Kur'an Müslümanı olan kişi bağnazlığın getirdiği o zihniyete doğrudan karşı koyan kişidir. Atatürk bunu yapmıştır. Yani gelip Kur'an Müslümanlığında kadını ön plana çıkaran, her türlü konuda gerçekten ciddi şekilde Türkiye'yi değiştirmeye çalışan çok ileri görüşlü bir lider. Hiçbir şekilde dinden taviz vermemiştir. O yüzden şu anda Marksistlerin Atatürk'ü kendilerince kullanmaları çok komik duruyor. Tamamen komünizme karşı bir insandı Atatürk, hayatı boyunca ciddi şekilde mücadele etti. Ve komünizmin her şartta ezilmesi gereken bir ideoloji olduğundan da bahsetmiştir. Şimdi dolayısıyla şu anda bir kısım kişiler Atatürk'ü kullanıyorlar. Gezi olaylarında vardı hatırlarsan. Bir kısım Marksistler kullanmaya kalktılar işte, birlikte Lenin'le birlikte posterlerini asarak Atatürk'ün, artık çok komik duruma düştüler gerçekten. Ulusalcılar dediğin kesim de aslında Türkiye'nin bölünmemesi konusunda gerçekten ciddi bir hassasiyet içindeler. Bu güzel bir şey. Fakat pek çoğu sol görüşlüdür, Marksist görüşlüdür. o Marksist görüşte Atatürk'ü bağdaştırmak doğru değil. Atatürk'ün dindar kişiliğini dikkate almalılar. Aynı şekilde hocamızın CHP'ye de bu çok uzun zamandır çağrısıydı. CHP'nin eğer Atatürkçü bir partiyse ki öyle, Atatürk'ün kurduğu bir partidir. Atatürk'ün ilkesini devam ettirmek istiyorsa önce dindarlığı benimsemeli. Çünkü Atatürk ilk olarak Kur'an dindarlığını benimsedi. Arkasından bir Türkiye inşa etti onun üzerine. O özgürlük üzerine, o demokrasi, yani Kur'an demokrasisi ve özgürlüğü üzerine inşa etti onu. Aksi takdirde gerçekten Türkiye hiçbir şekilde diri kalamazdı.
Tabii Atatürk'ün bize bıraktığı en önemli fikri miraslardan biri de Hars milliyetçiliğidir. Milliyetçilik üzerinde gerçekten duruyor, yani çok önemli bir kavram olarak duruyor. Fakat bunu Ziya Gökalp'in gösterdiği Hars milliyetçiliği üzerine anlatıyor. Bu ne demektir? Topraklar yüce Türk milletinindir diyor Atatürk. Bütün bu vatan toprakları yüce Türk milletine aittir. Yüce Türk milleti kimdir diyor. Türk milletini var eden ve yaşatan unsur Hars'tır, yani kültürdür diyor. Yani bu Türk toprakları üzerinde yaşayan ve kendini bu şekilde kabul eden herkes de Türk milletini oluşturuyor.
Irk
bunun
değil
için
yani.
Bir evet Türk ırkı olarak değil, bu kültürü yaşayan, bu topraklar üzerinde birlikte yaşama kültürüne sahip olan, dini dili ortak olan ve birlikte yaşamanın, bu vatanı birlikte kurtarmanın zevkini almış, yaşamış olan bütün insanlar, ırkı ne olursa olsun, dini ne olursa olsun ve dili ne olursa olsun Türk milletini oluştururlar diyor. İşte bu Hars milliyetçiliği bize bıraktığı en önemli gerçekten miraslardan bir tanesi ve bu şekilde savunulması gerektiğini de biz gerçekten biliyoruz. Şimdi bunu söylerken de aslında bu önemli bir konu. Önümüzdeki programda bunun üzerinde durmak istiyorum. Yani özellikle senin burada konuyu açtığın, başlattığın şekilde ulusalcıların yaptıkları ve hataları, belki iyi amaçla yola çıkmaları ama sonucunda ulaştıkları nokta. Yine aynı şekilde CHP'nin hem o olumlu yönleri hem burada yaptığı, içine düştüğü hatalar. Yine dindarların aynı şekilde yaptıkları hatalar. Yani bu konu inşallah önümüzdeki programda daha geniş olarak ele alırız. Fakat burada önemli olan bir şey var. Atatürk kadınları ön plana çıkarmıştır İslam dininin bir gereği olarak. Atatürk dini ön plana çıkarmıştır. Fakat hurafeleri tamamen dinin içinden ayıklanması gerektiğini söyleyerek kendi hayatıyla da örnek olmuştur. Bunu hiç unutmamamız gerekiyor. Şu anda eğer 91. yılını kutladığımız bir cumhuriyet varsa, şu anda biz modern Türk kadını olarak, Atatürkçü aydın Türk kadını olarak istediğimiz gibi bu ülkenin topraklarında yürüyebiliyorsak, dolaşabiliyorsak, istediğimiz hayatı yaşayabiliyorsak, buna vesile olan kişi Mehdiyet'in ışığını görmüş olan, Türk İslam Birliği ülküsü olan Atatürk'tür. Biliyorsun Türk İslam Birliği ülküsünü o tarihlerden itibaren hep dile getirmiştir ve en büyük hedefidir. Bunu yerine getirecek olanlar da bugün tabii ki Türk gençliği olarak sürekli üzerimize düşen görevlerden bir tanesidir. Biz de Atatürk'ün bu mirasını yerine getirmek için gece gündüz gayret gösteriyoruz.
Gelecek hafta detaylandırırız o
detaylandırırız.
Zaman.
Detaylandırırız. Bu akşamki programımız sona eriyor. İnşallah tekrar görüşmek üzere.
Hoşçakalın.